Ayrım 56.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. 1917 ihtilalinde Rus kentlerinde işçilerle askerlerin, kırsal kesimde ise köylülerle askerlerin oluşturdukları tam 900 şura, Sovyet ya da danışma meclisi vardı. Devlet yönetiminin özü bu yerel ve bölgesel meclislerdi. Yılda iki kez Sovyetler Kongresi'nde bir araya gelen şuralar, Merkez İcra Komitesi'ni, onlar da halkın komiserlerinin konseyini seçerlerdi. Doğuda oluşan bu yepyeni yönetim modeli, aşağıdan yukarıya ve tümüyle demokratik şuralardan oluşan bu şuralar, hükümeti köylülere toprak dağıtmaya koyulduğunda, batılı seçkinler tehdidi algılamakta gecikmediler. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupalılar birbirlerini yiye dursunlar, özel mülkiyetçi liberallerin tüyleri diken diken oldu. Yaşlı kıtanın kana batmış muharebe alanlarından koptular ve sadece mazlumların mutluluğu için çalışacaklarını ilan eden bu insanların üstlerine çullandılar. Kol ağası Mahmut Efendi'nin büyük amcamın 20'li yıllarda Türkiye'de okullarda söylendiğini söylediği Bolşevik Marşı'nı hatırladım. Anadolu'da şuralar hükümeti var olsun, işçilerin emeği özlerine yar olsun. Uyan mihnetle çalışan çıplak hemşeri, inkılaba katıl dünyanın hür rençberi. Onca sene sonra Zudin'e yakılan bir ağıttı sanki. Albay Ivanov, şuralar hükümeti işgali önlemek için çarın borçlarını ödemek, batılıların ham madde kaynaklarını kesmemek, toprak vermekle dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yaptı diyordu. Biliyorum albayım, hatta bizim orada İstanbul'da Büyükada'da bir barış konferansı topladılar. Hayalini kurdukları demokratik yönetimi kavgasız gürültüsüz inşa edebilmek için göstermedikleri gayretin, vermedikleri tavizin kalmadığı hususunda size katılıyorum. Ne yazık ki ekranda donmuş Wiesenthal görüntüsüne işaret etmiştim. Batılılar her halükarda kazanırlar. Batılılar değil, onlar dedi albay Ivan Petrovich. Podletsi podlet, doğulu da olsa, batılı da olsa fark etmiyor. Vladivostok'ta Japonlar hepsinden zalimdi. Trans-Sibirya yolunu ele geçirmeye çalışan Amerikalılardan da zalim. Şeytanın hangi ulusun üniformasını giydiği önemli değil. Bir vaka olduğu, yok sayıldığı sürece ne kadar savaşırsan savaş, kaybetmen kaçınılmazdır. Podletsi, Nabokov'un Gogol'ün damarlarında yeşil kan dolaşan bodur bir habis ruh olarak algıladığını söylediği, tarif edilemeyecek derecede iğrenç, dalaverici, alçak. Wiesenthal'a bakarken yazarın şeytanı ezmek bir yandan müthiş bir haz verir, diğer yandan mide bulandırır. Öylesine vıcık vıcıktır ki hiçbir kuvvet onu elinizle ezmeye zorlayamaz. Sopayla öldürmeye kalksanız bu defa da iğrençliği elektrik akımı gibi sopadan geçer, gelir sizin bedeninize yerleşir dediğini düşünüyordum. Yine de bir Kızıl Ordu subayının şeytandan bahsediyor olması garibime gitti. Kendi asker babamın mağlubiyetleri şeytana yüklediğini hiç duymamıştım. O lojistikten, yanlış yığınıktan filan bahsederdi. Gülümsemiş olmalıyım. Albay, senin baban hiç savaştı mı? Muharebede görev aldı mı diye sordu. Hayır. İşte cevabın. Savaş meydanında asıl düşman Podlets'tir. Ve ne zaman hangi cephede savaştığı bilinmez. Bilinmez dediydi albay. Koridorda portakal saçlı kadın kondüktör kompartımanının kapısının dibindeki taburesinde oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Nadia ve az önce kendisine yardım ettiğini gördüğüm Bahriyeli başındaydılar. Sarsılan omuzlarını okşamalarından teselli etmeye çalıştıklarını çıkardım. Kadıncağızın aç olduğunu, Nadia'ya doyurucu bir yemek hazırlaması için gereken miktarı benim vereceğimi söylemeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Kızı dedi Nadia, İsrail'de, Ramle cezaevinde hapis kızından haftalardır haber alamıyormuş. Yanaştığımı fark eden kadının hikayesini bir de bana anlatmasının nedeni Amerikalı olduğumu sandığı için medet ummasıydı ki yarama tuz bastı. Irina oldum olası güzelliğinin kendisini yoksulluktan bir biçimde kurtarabileceğini varsayan bir çocuktu diye anlattı. Duvar yıkıldıktan sonra köylerde hayat şartları çok ağırlaştı. Kasabalar zaten ölüyorlardı. İnsanlar yaşayabilmek için her şeye saldırdılar. Aileler dağıldı. Demokrasi gençlere özgürlük getirdi ama iş getirmedi. Olan işler de erkeklere gitti. Kızlar Pretty Woman gibi batı filmlerini izleyip kendilerini yoksulluktan kurtaracak zengin adamların peşine düştüler. Irina 6 ay kadar önce küçük tirajlı bir gazetede Hayfa'da bir gece kulübünün dansçı aradığı şeklinde bir ilan görmüş. Ukrayna'da bir şey olacağı yok, İsrail zengin. Kız 21 yaşında, bir gece bize haber vermeden çıktı gitti. Bir hafta sonra Hayfa'dan telefon etti, işe başladığını bildirdi. Mutlu görünüyordu. Her şeyin iyi gittiğini söyledi. Bir daha da haber alamadık. Aradan haftalar geçti, neden sonra öğrendi ki Irina genel evdedir. Kulübün sahibi bunu ve öteki kızı Olga'yı almış, bir genel eve götürmüş. Gözlerinin önünde ikisinin de pasaportlarını yakmış. Siz benim mallarımsınız demiş, $9,000 borç çıkartmış. Borcunuzu ödeyinceye kadar ben nerede istersem orada çalışacaksınız. Kaçmaya kalkarsanız polis sizi yakalar. İbranice bilmiyorsunuz, pasaportunuz yok. Sizi sınır dışı ederler ama biz sizi yine bulur geri getiririz. İsrail'de fuhuş yasak değil, köleliği yasaklayan yasaları bile yok ama genel ev işletmek yasak. Oysa çeyrek milyon konuk işçileri var. Bunların çoğu bekar ya da karılarından uzak, talep büyük diye açıkladı Nadia. Son 3 yılda İsrail, Irina gibi 1500 Ukraynalı ve Rus kadını sınır dışı etti. Irina gibi 10 binlerce kadın var. İstanbul'da da var. Geçen yıl İstanbul'da fahişelik yapmayı reddeden 2 Ukraynalı kadını balkondan aşağı atıp öldürdüler. Odada bulunan 6 Rus da seyretti. Yine geçen Ekim'de Sırbistan'da bedenini satmayı reddeden Ukraynalı bir kadının herkesin önünde başını kestiler. Konuşanı ölümle tehdit ettikleri için tanıklar susuyorlar, kimse konuşmuyor. İstanbul kelimesi portakal saçlı kadında o an için bir etki yapmadı. Irina fahişelik yapmayı reddedince öldüresiye dövmüşler diye inledi. Irzına geçmişler, tam 3 ay vizitesi 15 sentten çalıştırmışlar. Sonra polis evi başmış, kızları toplamış. Ne ve Tirsa kadınlar hapishanesine tıkmış. Birkaç gün sonra Olga'yı salmışlar. O geldi. Bize Kişnu'dan telefon etti ama Irina'dan haber yok. Belki de ölmüştür. La Strada ile temasa geçtiniz mi? Kim? La Strada? Nadia Kiev'deki merkez diye başladı. Ben uzaklaştım. La Strada, Olga Şivet'in Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde kadın ticaretini önlemek üzere örgütlediği bir yarı resmi kuruluş. Priyut Kulübesi yangını tahkikatından dönüşte Kiev'de ziyaret ettiğimizde Donetsk'ten gelen yardım çağrısı karşısındaki çaresizliğini biliyorum. Donetsk, Ukrayna'nın güneyinde yoksul bir kömür havzası. Telefon eden kadının çığlık çığlığa konuşmasını Şived'in büyük çalışma odasının öbür ucundan duyabiliyorduk. Kız kardeşinin bir arkadaşıyla beraber Roma yakınlarında bir barda zorla tutulduklarını söylüyordu. Kadınlar İtalyanca bilmiyorlardı, bardan çıkamıyorlardı. Bar sahibinin çıkarken unuttuğu cep telefonundan aramışlardı. Olga arayan kadına tam adresi bilip bilmediklerini sordu, bilmiyorlardı. Roma'dan ne kadar uzakta olduklarını da bilmiyorlardı. Bar yol üstünde miydi, etrafta bir durak, bir benzin istasyonu, bir göl, bir nehir, herhangi tanımlayıcı bir şey var mıydı onu da bilmiyorlardı. Şuvet herhangi bir ipucu bulmak için çırpındaydı. Polis yardım eder ama onlara bir şey söylememiz lazım, herhangi bir şey, ufacık bir ipucu. Yoktu. Dosyalardan, kartlardan da bir şey çıkmayınca Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na rapor etmekten başka çaresi kalmadıydı. Umarım bir daha arayabilirler, umarım bir ipucu verebilirler. Moskova ve Kiev, doğuda Japonya ve Tayland, batıda Adriyatik Denizi ve ötesini kapsayan şebekenin 2 merkezi. Yolların kontrolü Liubertsi çetesinde. Güvenliği, lojistik desteği, uluslararası genel ev sahipleriyle bağlantıları onlar sağlıyorlar. Uluslararası kadın pazarı yeni bir oluşum değil tabii. Eskiden bu pazarın başlıca malları Nijeryalı ve Asyalı kadınlardı. Slav ekonomilerinin umutsuzluğu, uzmanların komünizmin yıkılışından bu yana oluşan en karlı iş kolu olduğunu saptadıkları fuhuş sektörünü yarattı. Yıllık cirosunun $7 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Sadece İsrail'de değil, dünyanın her ülkesinde seks köleliği küresel ekonominin en hızlı gelişen sektörü. Satıcılar, polisler, yardım kuruluşları hepsi aynı şeyi söylüyor. Bugün artık sektörün en ravaştaki malları Ukrayna ve Rus kadınları. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre son 10 yıl içinde yurt dışına çıkan 30 yaşın altındaki kadın sayısı 400 binden fazla. Moskova'daki Tayland sefaretine günde 1000'den fazla vize başvurusu yapılıyor. Kaçak oldukları için sayıları tam belli değil ama Birleşmiş Milletler toplam 4 milyon civarında olduklarını bildiriyor. Batı Avrupa'nın yıllık tüketimi yaklaşık 500 bin kadın. Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliği de tehlikede. Doğum oranı negatife döndü, nüfus azalıyor biliyorsunuz. Mafya hamile kadınları tanesi $15,000 Amerika'ya götürüyor. Special Delivery isimli bir ajan sadece geçen yıl 9 kadın götürdü. Uzaklaştığımı gören portakal saçlı kadının arkamdan küfrettiğini duydum. Nadia kadını Amerikalı olmadığını söyledi. Kadın daha da öfkelendi. Rus milleti ölürken büyük ve yetenekli Türk milleti o mis kokulu topraklarda yaşamayı sürdürecek, öyle mi diye tısladı. Tarih böyle mi sürecek? Hayır, bu mümkün değil. Wolf Adolfovich buna izin vermeyecek. Türk milleti yeryüzünden tümüyle silinse dünyadan hiçbir şey eksilmez. Nadia müdahale etti, gerisini duyamadım ama Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski'nin 1993 kongresindeki nutkunu biliyorum. Söylem aynı söylemdi. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemem ama Türk milletinin tümü ortadan kalksa dünyaya bir şey olmaz. Türkler Küçük Asya'ya nasıl geldiklerini hatırlasınlar. Konstantinopol'ü nasıl barbarca ele geçirdiklerini, yağmaladıklarını, Küçük Asya halklarını nasıl esir ettiklerini hatırlasınlar. 1915 Nisan'ında 1,5 milyon Ermeni'yi nasıl katlettiklerini hatırlasınlar. Onlar bunu hatırlarken insanlık bütün bir halkın 3 gece içinde nasıl boğazlanabildiğini düşünsün, vicdanı titresin. Türk boyunduruğu altında inleyen, kendi Kürt devletlerinde yaşayamayan milyonlarca Kürt var. Bunlar 30 milyonluk bir halk. Onlara ulusal bağımsızlıklarını Rusya'dan başka kim verebilir? Kurban ile katili aynı kefeye koyamazsınız. Dünyaya medeniyeti kimler getirdi, artık anlamamız lazım. Kozmosu fethedenleri, başkalarının topraklarını işgal eden, başkalarının mallarını yağmalayan, insanları köleleştiren, Hristiyan kiliselerini yakan, camiye dönüştürenlerden ayrı tutmak zamanıdır. Türkler Küçük Asya'ya hangi medeniyeti getirdiler? Bugün bile Türkiye'ye gelen batılı turistlere Bizans kültüründen kalanlar gösteriliyor. Türk kültürü yoktur, yalın kılıçla kültür olmaz. Türk ordusunun özünü kimler teşkil etti? Yeniçeriler. Onlar kimdi? Ebeveynleriyle beraber esir alınan Slav delikanlıları. Büyükler öldürüldü, çocuklar Türk ruhunda büyütüldü. Türk savaşçılarının çekirdeği oluşturuldu. Türk bayrağının altında çarpışan Slav çocuklarının Slav halklarını yok etmelerinde bir gariplik var. Bu garipliğin hesabını kim verecek? Bizans kültürünün Slav halklarının yok edilmesinin hesabını kim verecek? Ermeni soykırımının hesabını Türklerden soracak Nürnberg mahkemeleri yoktu. Türklerle Almanlar arasında ne fark var? Türkler insanlığa Almanlar kadar kötülük getirdi. Almanlar yargılandılar ama tek bir Türk yargılanmadı. Neden? Çünkü Ermeniler küçük bir halk. Bugün de bir başka Türk millet, Azeriler Ermenileri katlediyor. Azeriler ve Türkler aynı insanlardır. Türkler 3 gecede işi bitirdiler. Azeriler 15 yılda bitirecekler. Ermeni devletini ortadan kaldıracaklar. Neden? Çünkü Ermeniler Hristiyan. Ve iki Türk milletinin, Azerilerin ve Türklerin birleşmelerini önlüyorlar. Ama Ermenistan tarihi öncesinden beri oradaydı. Hazar Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıları olan büyük bir devletti. Günümüz Rusyası topraklarında yer alan dünyanın ilk köle sahibi devleti ve bir büyük kültürdü. Alexi kadının söylediklerinin ne kadarını duydu bilmiyorum. Onun adına özür dilemek üzere olduğunu hissettiğim için ön aldım. Zavallı kadın. Winkler'ın kompartımanında bıraktığım bira şişesini getirmişti. Zazdarovye. Sağ ol. Bir süre kar çölünün üstüne kapanmış gibi duran sonsuz yıldızlı gökyüzünü seyrettik. Babam bizim Daça'ya saat almaz dedi Alexi. Zamanı yıldızlara bakarak tayin etmemizi isterdi. Kendisi bu işte çok iyiydi. Saati dakikasına kadar doğru tahmin ederdi. O güne kadar babasından hiç bahsetmemiş olduğunu düşündüm. Ama aklım İstanbul'da köpekler gibi süründürülen Natasha'lardaydı. Erkeklerin vazgeçilmez hazlarına aracılık eden fahişelere geliştirdikleri nefreti düşünüyordum. Bir yandan müthiş bir haz veren, diğer yandan mide bulandıran bir mahluk diye mırıldandım. Vıcık vıcık iğrençliği, elektrik akımı gibi sopadan geçen, gelip erkeğin bedenine yerleşen bir mahluk, bir podlet. Oysa bir kadın kendisine orgazm yaşatan erkeğe hayranlıkla karışık saygı, hatta minnet duyar. Erkek para karşılığı sevişen birisi olsa da mı diye sorduydu. Sanırım dedim, çünkü verilen para adamın geçimiyle ilgili, hayatın bir başka veçesi, paranın sevişme güdüsüyle bağlantısı dolaysız Alexi. Yasal eşlerle de öyle değil midir? Evin bütçesiyle cinsel hazın ilişkisi ne olabilir ki? Nitekim 9.000 dolarlık borç için adamı balkondan atmazlar değil mi? Taksite bağlarlar, senet alırlar, hatta kredi açarlar ki işlerini doğrultsun da borcunu ödeyebilsin. Oysa bu durumda 9.000 dolar balkondan atıp kurtulmak istedikleri fahişe için akılcı bir gerekçe oluşturuyor.
Ayrım sonu.